You're with SBS Radio.
Yeni bir Türkiye gündemi programına hoş geldiniz. Yavuz Oğan'la beraberiz. Hoş geldiniz Yavuz Bey.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Seçimleri konuşacağız. Yani son birkaç aydır aynı gündemde devam ediyoruz gibi görünüyor sanki.
Evet, yani İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrasında zaten o karar da epey meşakkatli bir karardı. YSK açısından uzunca gerekçe de açıklanamadı. Yani ne diyelim, 31 Mart'tan 2-3 ay önce başlayan seçim havası Haziran'ın 23'üne kadar devam edecek. Önümüzdeki bir ay içinde, 25-30 gün içinde de devam edecek. İstanbul seçimleri yenilenme kararının ardından bütün gücüyle hem Cumhuriyet Halk Partisi hem AK Parti İstanbul'a yükleniyor. Adaylar değişmedi, bir takım adaylar çekildi. Sadece Saadet Partisi adayı da Vatan Partisi adayı, birkaç da bağımsız aday var. Onun dışında böyle bir ikili yarış söz konusu. Bu ikili yarışta da 31 Mart öncesinde bizi dinleyenler hatırlayacaklar, daha çok beka meselesi üzerinden propaganda yapılmıştı. Şimdi AK Parti'nin orada biraz stratejiyi değiştirdiğini görüyoruz. Ve beka meselesinden ziyade İstanbul'u öne çıkartan, ki Binali Yıldırım bunu yapıyor, İstanbul'a hizmetleri öne çıkartan bir propaganda dönemi yaşanıyor. Ancak bunu yaparken tabii medya alanında da inanılmaz tartışmalara sahne oluyor Türkiye. Son günlerde Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir yayında ona sorulan sorular, mesela Ruhban Okulu, mesela Tunceli Dersim ismi ile ilgili tartışmalar. Ya bir dakika, başbakan mı seçiliyor İstanbul'a, belediye başkanı mı seçiliyor diye tepki gördü muhalif kesimden. Çünkü burada verebileceği ikircikli konular bunlar, yanıtlar. Zaten bu yanıtlarla ilgili Türkiye ikiye bölünmüş durumda. Hakkında anti propaganda yapılabilmesine olanak sağlar ve bu amaçla soruluyor diye soruyu soranlar da eleştirildi. Üstelik orada yaptığı bir açıklama vardı. Soru şuydu: FETÖ, PKK sizinle ilgili açıklamalar yapıyor. Yurt dışından, basından, gazetecilerden İstanbul'a ilişkin ilgi, alaka son derece yüksek. Bunlara söyleyeceğiniz bir cümle yok mu sorusuna. Ben diyorum ki birlikte yönetelim. Cumhurbaşkanıyla birlikte yönetelim, hükümetle birlikte yönetelim, onlarla birlikte mücadele edelim diye yanıt veren Ekrem İmamoğlu'nun ilk kelimesi, birlikte yönetelim kelimesi alınıp işte İmamoğlu itiraf etti, İstanbul'u PKK ve FETÖ ile birlikte yönetecek diye inanılmaz bir propaganda yapıldı. O bölüm kesilerek, videosu yayınlanarak. Buna itiraz etti İmamoğlu, ya kesiyorsunuz, ayıptır, böyle manipülasyon olmaz, iftira olmaz diye. CHP'den tepkiler oldu, sosyal medyada inanılmaz bir fırtına esti ama devam etti. Özellikle hükümete yakın gazeteler, televizyonlar bunu bu şekilde kullandılar, itiraf etti biçiminde kullandılar. Tabii buna isyan etti CHP'liler, ancak belli kesimlere seslerini duyuramadıkları ertesi gün İmamoğlu'nun bir esnaf ziyaretinde ortaya çıktı. Esnafa elini uzatan İmamoğlu, desteğinizi bekliyoruz derken biz İstanbul'u PKK ve FETÖ ile birlikte yönetecek belediye başkanına destek vermeyiz diyen bir tepkiyle karşılaştı. Ona yanaşıp işte telefonu gösterip gel birlikte izleyelim, ben öyle söylemek istemedim, şu bu falan ikna etmeye çalıştı. Ancak dinlemedi karşıdaki seçmen, esnaf, genç bir esnaf. Sonrasında oradan ayrılırken yüzünü yavaşça okşayarak ayrıldı. Biraz da tepkiliydi elbette. Bu sefer özellikle iktidara yakın gazetelerde, televizyonlarda seçmene tokat attı diye haberler yayıldı. Hatta İçişleri Bakanı bununla ilgili benzer bir şey söyledi. Süleyman Soylu bu aralar agresif, az önce de bir seçmeni tokatlamış biçiminde. Böyle enteresan, daha önceki seçimlerde bu kadarına çok rastlanmamış bir manipülasyonla devam ediyor süreç. Yani iş tabii ki hem CHP açısından hem AK Parti açısından kritik, ama o kritiklik burada, buralarda başka bir manipülasyonu da beraberinde getiriyor. Özellikle AK Parti propagandasını yapan ya da AK Parti'yi destekleyen bazı kesimler tarafından. Ancak AK Parti içinden de bu tip girişimlerin eleştiri konusu yapıldığını söyleyelim. Burhan Kuzu gibi, İçişleri Bakanı gibi bunu destekleyenler ya da bu manipülatif haberleri öne çıkartanlar olduğu gibi, Şamil Tayyar gibi ya da başka AK Partililer, isimlerini vermeden beyanat veren AK Partililer bu yöntemin Binali Yıldırım'a zarar vereceğini söylüyorlar. Yani burada bir propaganda yöntemiyle ilgili ciddi anlaşmazlık da söz konusu. Diğer taraftan Binali Yıldırım mümkün olduğu kadar İstanbul sorunlarını öne çıkartmaya çalışıyor. İstanbul konuşalım diyor. Hatta canlı yayın teklif vardı İmamoğlu'nun. Ona da evet dedim, tek şartla İstanbul'u konuşmak şartıyla dedi. Böyle bir buluşma olacak mı olmayacak mı önümüzdeki günlerde netleşecek. Ancak Binali Yıldırım daha önce YSK kararıyla ilgili olarak niye iptal edildi seçimler sorusuna Çaldılar da ondan yanıtını vermişti. Toks'ta katıldığı bir programda Çaldılar diyorsunuz ama kim çaldı, nasıl çaldı, CHP'de bunu soruyor size diye sorulunca Yıldırım'a, ben onu halk dilinde söyledim, hukuken söylemedim, sesimi duyuramıyorum, mağdurum biçiminde bir yanıt verdi. Bu da çok konuşuldu. Çünkü özellikle AK Parti iktidarında medyanın iktidara yaklaşımı Türkiye'de çokça eleştiri konusu oluyor. Medyanın hemen hemen tamamı, merkez medyanın hemen hemen tamamı AK Parti ile birlikte hareket ediyor diye muhalefetin eleştirileri var. Binali Yıldırım bile sesini duyuramıyorsa nasıl olacak bu iş soruları soruldu CHP tarafından. Üstelik Çaldılar demek o kadar basit mi? Sesinizi duyurmak için iftira mı attınız? Eleştirilerini de beraberinde getirdi. Dediğim gibi şurada 24-25 gün kaldı seçimlere ama tansiyon yükselerek devam ediyor. Daha hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok fazla bu meseleye ağırlık vermediğini söyleyelim. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul'da kamp kuracağız, destek vereceğiz demişti. Onların sesleri de çok fazla çıkmıyor. Seçim yaklaştıkça o tansiyonun daha da artması muhtemel. O zaman göreceğiz bakalım o tansiyon artarken kim avantajlı duruma gelecek, kim daha 31 Mart'a göre farklı bir konum belirleyecek ve tabii 23 Haziran'da kimin ipi göğüsleyeceğine ilişkinde daha net tahminler yapmak mümkün olacak.
Yavuz Bey, seçimlerden uzaklaşacak olursak, son birkaç gündür Türkiye Irak'a askeri operasyon düzenliyor. Orada amaç nedir?
Şimdi tabii hep bahar aylarında yaza geçerken Türkiye içindeki terör faaliyetlerini engellemek için Türkiye'nin geçmişte de yaptığı sınır ötesi operasyonlar vardı. Buna benzer ama bundan biraz daha farklı, dar kapsamlı, ancak kritik bölgelere, dağlık bölgelere, iklimi de çok zorlu, koşulları da çok zorlu olan bölgelere indirme yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri. Hem havadan destekle ve profesyonel askerlerle yapılan bir operasyon. Bu operasyonun amacı aslında Kuzey Irak'tan Türkiye'ye girecek olan teröristlerin önlerini kesmek, onların yollarını tıkamak ve o zorlu koşullarda daha önce girilmemiş yerlere girip o bölgeleri temizlemek. Burada önemli bir mesafe kat ettiği görülüyor. Ayrıca Türkiye'nin kendi ürettiği silahlar da bu operasyonda kullanılıyor ve maalesef şehit haberleri de geldi bu arada. İki asker önceden hazırlanmış bir el yapımı bombanın patlaması üzerine hayatını kaybetti, şehit oldu. O bölgede kalmayı hedefliyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Bundan sonra o bölgeyi geçiş noktası olarak kullanmasın diye. Daha önceki operasyonlarda ağırlıklı olarak oralar havadan dövülmüştü geçmiş yıllarda. Şimdi karadan birliklerle o geçiş bölgesini kontrol etmenin yollarını arıyor. Bunun için bir girişim olarak bakmak lazım Pençe Harekatı'na.
Amerika ile S-400 üzerinden bir gerilim devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Trump'la görüştü bu konuda. Ne tür gelişmeler oldu orada şimdi?
S-400 Türkiye açısından kritik. Yani bunu net olarak ortaya koymak lazım. Amerika Birleşik Devletleri ile önümüzdeki dönemde ilişkileri belirleyecek hususlardan birisi. Türkiye 31 Mart seçimlerini hatırlayanlar, bizi dinleyenlerin arasından net açıklamalar yapıyordu. S-400 meselesi bitmiştir. Türkiye'nin egemenlik hakları Türkiye'ye aittir. Neyi alacağına, neyi almayacağına Türkiye karar verir diyerek üst perdeden Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen itirazları reddediyordu. Sonrasında bir müzakere dönemi başladı. Hulusi Akar Amerika'ya gitti. Dışişleri Bakanı ile birlikte. Hazine ve Maliye Bakanı da vardı. Orada bir takım görüşmeler yapıldı. Ve bir öneri götürüldü. Dendi ki Amerikalılara, biz bu S-400'leri alıyoruz. Ancak bunlar bizim NATO ile ilgili bağımızı ortadan kaldırmaz. Bir bağlantı yoktur. F-35'lerin sırlarının Rusların eline geçmesi gibi bir durum da söz konusu değil. Çünkü farklı yerlerde konuşlandırılacaklar. Bunu isterseniz size anlatalım, bir komisyon kuralım. O komisyon talebi Amerika tarafından dikkate alınmamıştı. Ama Türkiye hala aynı noktada ve bu komisyonun kurulmasını istiyor. İşte son Trump-Erdoğan görüşmesinde Erdoğan'ın bu komisyon önerisini yenilediğini anlıyoruz. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamalarda. Bir de G20 zirvesi var önümüzdeki ay. O zirvede Trump ile Erdoğan'ın bir araya gelmesi söz konusu. Daha önce Trump'ın Türkiye'ye bir ziyaret yapacağı konuşuluyordu. Belli ki o program Trump'la Erdoğan'ın G20 zirvesinde buluşması olarak değiştirilmiş. Türkiye S-400'leri almak istiyor ama bunu alırken Amerika Birleşik Devletleri ile de bir orta yol bulmak istiyor. Amerika ile doğrudan bir sorunu olmaktan çıkartıp bu meselenin sorun olmasını olmaktan çıkartıp NATO ile müzakere etmenin formüllerini arıyor. Amerika buna yanaşmıyor. Orada hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'nin S-400'leri alması halinde Amerika'nın yaptırım uygulaması, F-35'leri teslim etmemesi konusunda farklı bir takım girişimler var. Türkiye'nin S-400 projesinden vazgeçmesi için farklı girişimler var. Alırsa yaptırım uygulansın konusunda çok net görünüyorlar hem demokratlar hem cumhuriyetçiler. İşte Türkiye bu girdaptan kurtulmaya çalışıyor. Son olarak Savunma Bakanı S-400'lerin tesliminin ki Haziran ayında teslim edilmesine ilişkin ilk parçalarının bir beklenti vardı. Gecikebileceğini söyledi. Tabii bu aynı zamanda diplomatik manevra alanları. Bu açıklamanın hemen ardından Rusya'dan açıklama geldi. Dediler ki bir gecikme söz konusu değil. Biz söz verdiğimiz tarihte hatta daha erken Türkiye'ye S-400'leri vereceğiz. Şimdi tabii merak ediliyor nasıl bu müzakerelerden bir sonuç çıkacak diye. Son dönemde Türkiye üst perdeden bu bizim egemenlik hakkımız, bunları alırız, bu mesele bitti biçiminde en azından Cumhurbaşkanı'nın ağzından net açıklamalar yapmıyor. Biraz bu işin zamana yayılması söz konusu olabilir mi? Böyle bir beklenti var kulislerde. Veya farklı formüller gündeme gelebilir mi? Patriot alımı söz konusu olabilir mi? S-400'den vazgeçerse Türkiye Rusya ile ilişkileri nasıl olur? Bütün bunlar tartışılıyor ama bir Trump-Erdoğan görüşmesi bile piyasalara çok olumlu yansıdı. İşte doların değerinde ciddi düşüşler söz konusu oldu. Bir çözüm bulunacağına ilişkin özellikle ekonomi piyasalarında bu soruna bir çözüm bulunacağına ilişkin genel bir görüş var. Genel olarak böyle bir inanç var. Ama tabii bunun işaretleri tam olarak gelmiş değil. Daha pozisyonlarını koruyor hem Amerika Birleşik Devletleri hem Türkiye hem de Rusya. Çünkü vazgeçilmesi halinde Türkiye'nin Rusya'yla hem Türkiye içinde çok ciddi ortaklıkları var. Hem Suriye'de ciddi bir organizasyon içinde hem İdlib'de bir ortaklık söz konusu ki Türkiye son dönemde oradaki performanstan çok memnun değil. Bunu da Rusya'ya bildiriyor. Dengeler tümüyle değişebilir. Ama nasıl değişecek, nasıl bir dengeye oturacak eğer değişirse, Türkiye bu işten vazgeçebilecek mi? Bütün bu sorulara yanıt bulmak için henüz zaman erken.
Yavuz Bey, katkılarınız için çok teşekkürler. Gelecek hafta görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.